8. Ayrım 2. Ünite, hukukun uygulanması 51-30 hakimin hukukun uygulanmasındaki rolünü 3 betimlemek hakimler hukukun uygulanmasında önemli bir role sahiptir. Zira hukukun uygulanması, zorunlu olarak yorum faaliyetini gerektirir. Yorum ise hakim tarafından yapılır. Yorumlama anlamlandırma faaliyetidir. Hukukun yorumlanması, yani anlamlandırılması, olağan, alışılagelmiş, rutin olaylarda sorun yaratmaz. Ancak daha önce dava konusu olmamış, meydana gelebilecekleri düşünülmemiş olaylar söz konusu olduğunda hakimin anlamlandırma çabası zorluklarla karşılaşır. Bazen de, hukuk kurallarının yapımı sırasında özensiz davranılması, bir olayın birden fazla hukuk kuralının kapsamına girdiğini iddia etmeyi mümkün kılabilir veya hangi kuralın uygulanacağı konusunda şüphe yoksa bile uygulamanın sonuçları hakkında rahatlıkla karar vermek mümkün olmayabilir. Yine kural yapımı sırasındaki özensizlik, dil bilgisi kurallarına uyulmaması şeklinde ortaya çıkabilir ve dil hakkında ortak bilgilerimiz, metni anlamlandırmamızı güçleştirebilir. İşte bu tip durumlarda yorum, bir sorun olarak ortaya çıkar. Hukuk kuralının anlamlandırılması ve dava konusu olayla ilişkisinin kurulması hakkında bir şüphe ortaya çıktığında neler yapılması gerektiğiyle ilgili olarak ortaya konulmuş düşüncelere yorum teorileri adı verilir. Bu teoriler, hukuk kurallarının anlamlandırılmasında hangi temel ilkelerin geçerli olduğunu ortaya koymaya çalışırlar. Sözel yorum teorisi kuralların metinlerine sıkı sıkıya sadık kalınması gerektiğini, anlamın metinde yer alan sözcüklerin gündelik dildeki ve hukuk dilindeki anlamları ile dil bilgisi kurallarına atıfla belirlenmesi gerektiğini savunur. Sistematik yorum teorisi, kuralın içinde yer aldığı bütün dikkate alınarak anlamlandırılması gerektiğini söyler. Tarihsel yorum teorisi, kuralların anlamının kuralın konuluş dönemindeki hazırlık çalışmalarına bakılarak ortaya çıkarılması gerektiğini belirtir. Ereksel yorum teorisi, hukuk kurallarının yaratılmalarıyla birlikte bağımsız bir varlık kazandığını, bir bütün olarak hukuk sistemi içerisinde taşıdıkları anlamın yorumlayıcının dönemindeki ihtiyaç ve koşullar da dikkate alınarak belirlenmesini savunur. Rasyonel gerekçelendirme teorisi ise yorum faaliyetini ahlaki bir faaliyet olarak görerek, yorumun taşıdığı değer yargılarının rasyonalite koşullarına bağlı kalınarak gerekçelendirilmesini ister ve yorumun doğruluğu için tutarlılığı önemli bir unsur olarak görür. 52. Hukukun temel kavramları kendimizi sınayalım 1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası anlaşmalarla ilgili yanlış bir ifadedir? A. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. B. Uluslararası anlaşmanın yürürlüğe girmesi için devlet adına anlaşma yapmaya yetkili kişilerin anlaşmayı imzalamaları yeterlidir. C. Uluslararası anlaşmalar, devletler arasında veya devletler ile uluslararası örgütler arasında yapılan anlaşmalardır. D. İnsan hakları alanında taraf olunan uluslararası anlaşma hükümleri ile kanunların çatışması durumunda uluslararası anlaşma uygulanır. E. Uluslararası anlaşmaların anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez. 2. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Cumhurbaşkanı B. Bakanlar Kurulu C. Kamu kurum ve kuruluşları D. TBMM E. Belediyeler 3. Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kuralın yapıldığı dönemde, kural yapma faaliyetine katılanların ve o dönemdeki anlayışın dikkate alınması gerektiğini savunan yorum teorisi, aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarihsel yorum teorisi B. Sistematik yorum teorisi C. Sözel yorum teorisi D. Amaçsal yorum teorisi E. Objektif yorum teorisi 4. I. Kanun 2. Yönetmelik 3. Tüzük 4. Anayasa ve İnsan hakları alanındaki uluslararası sözleşmeler aşağıdakilerden hangisinde hukuk kuralları hiyerarşisi doğru bir şekilde verilmiştir? A. ıvı ılı ve ı b ıvı ılı ve ı c ıvı ve ı ılı d ıvı ılı ılı e ıvı ılı ılı 5. Bir kuralın normlar hiyerarşisinde kendisinden üstü olan kuralla uyumlu olup olmadığının denetlenmesine ne ad verilir? A. Yargı denetimi B. Şekil denetimi C. Usul denetimi D. İçerik denetimi E. Siyasi denetim 6. Kanunların yapılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kanunlar mecliste toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilir. B. Meclisin kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı'nın incelemesine sunulur. C. Cumhurbaşkanı beğenmediği kanunları geri çevirir ve bu kanun gündemden kalkar. D. Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen kanunları 15 gün içerisinde inceleyerek kararını verir. E. Kabul oylarının sayısı 139'dan az olamaz. 7. Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilki aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçmişe etkili olmama ilkesi B. Şahsilik ilkesi C. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi D. Üstün kural ilkesi E. Mülkilik ilkesi 8. Hukuk kuralının hükme bağladığı durumlara bakılarak, bu durumların dışındaki durumlar için aksi hükmün geçerli olduğu sonucuna varmaya ne ad verilir? A. Evleviyet B. Kıyas C. Çıkarım D. Zıt kanıt E. Yasaklama 2. Ünite, hukukun uygulanması 53.9. Hukuk kurallarının çatışması durumunda uygulanacak kuralın belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Üstün bir norm ile alttaki bir norm çatıştığında üstün norm uygulanır ve aynı genellik derecesine sahip iki kanun çatıştığında yakın tarihli olan uygulanır. C. Biri genel nitelikli diğeri özel nitelikli kanun çatıştığında genel nitelikli kanun uygulanır. D. Biri genel nitelikli diğeri özel nitelikli kanun çatıştığında özel nitelikli kanun uygulanır. E. Kanun ile yönetmelik çatışığında kanun uygulanır. 10. Aşağıdakilerden hangisi yürürlükten kaldırılmış bir kuralı nitelemek için kullanılır? A. Geçerli B. Genel C. Eskimişte tarihsel E. Mülga yaşamın içinden 21 Ekim 2011 Anayasa Mahkemesi iptal etti. Anayasa Mahkemesi, reklam gelirlerinden %5'lik RTÜK payını belirli süre içinde ödemeyen yayın kuruluşlarının yayın izninin iptal edilmesini öngören radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun hükmünü anayasanın hukuk devleti ilkesine aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul orantı bulunmadığına işaret etti. Anayasa Mahkemesi'nin Ankara 1 ve 4 İdare Mahkemelerinin yaptığı başvurular üzerine aldığı kararın gerekçesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gerekçeli kararda, İdare Mahkemelerinin, Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13. maddesine dayanarak, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti başlıklı 26. maddesinde mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin bir sınırlama getirilmediği gerekçesiyle başvuruda bulunduğu belirtildi. Başvuru tarihinde yürürlükte bulunan 3.1984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanunun 4.576 sayılı kanunun 8. maddesiyle değiştirilen 13. maddesinde reklam gelirlerinden ayrılacak payların, gelirin elde edildiği ayı takip eden ayın en geç 20'sinde ödemesinin, gecikme halinde ilgili yayın kuruluşunun 7 gün içinde ödeme yapması için uyarılmasının, bu tarihlerden itibaren 2 ay içinde ödeme yapılmaması halinde üst kurulca yayın izninin ve lisansın iptaline karar verilmesinin düzenlendiği anlatılan gerekçeli kararda, ödenmeyen kurum gelirinin icra yoluyla tahsil edileceğinin hükme bağlandığı kaydedildi. Gerekçeli kararda, üst kurul tarafından yapılan uyarıya rağmen yasada öngörülen süre içinde reklam geliri üst kurul payının ödenmemesi nedeniyle yayıncı kuruluşun lisansının ve yayın izninin iptal edilmesinin idari yaptırım niteliği taşıdığı belirtildi. Yasa koyucunun idari yaptırıma konu eylemleri ve bu eylemler karşılığında uygulanacak yaptırımları belirleme konusunda anayasal sınırlar içerisinde takdir yetkisi bulunduğuna yer verilen gerekçeli kararda, bu eylemlerle yaptırımlar arasında adil bir dengenin bulunmasının, hukuk devleti ilkesinin gereği olduğunun altı çizildi. Gerekçeli kararda, eylem ile yaptırım arasında bulunması gereken adil dengenin ölçülülük ilkesi olarak da 54 hukukun temel kavramları adlandırıldığı ifade edilerek, bu ilkenin alt ilkelerinden elverişlilik ilkesinin öngörülen yaptırıma ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, zorunluluk ilkesinin öngörülen yaptırıma ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmasını ve orantılılık ilkesinin ise öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken orantıyı açıkladığı anlatıldı. Yayın izni ve lisansın iptali yaptırımıyla reklam geliri üst kurul payının zamanında ödenmesinin amaçlandığı ifade edilen gerekçeli kararda, söz konusu yaptırımın hedeflenen amaca ulaşma bakımından elverişli olduğu söylenebilirse de itiraz konusu kuralın yer aldığı maddede, geciken ödemeler için 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerinin uygulanacağının özel olarak düzenlendiği de gözetildiğinde, bu yolla tahsili mümkün olan bir alacak nedeniyle özel radyo veya televizyonun yayın izni ve lisansının iptal edilmesinin, üst kurul alacağının tahsili bakımından zorunlu olduğundan söz edilmesi olanaklı olmadığı gibi, bu yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir orantıda bulunmamaktadır. Bu durum ise yaptırıma konu eylem ile yaptırım ilişkisinde ölçülülük ilkesinin ihlali sonucunu doğurmakta ve hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturmaktadır denildi. Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle alırken, Başkan Haşim Kılıç, Başkan Vekili Osman Paksüt, üyeler Ahmet Akyalçın, Alparslan Altan ve Nuri Necipoğlu, yasa hükmünün anayasanın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26. maddesine aykırı olduğuna karar verilmesi gerektiği görüşüne vardılar ve karara değişik gerekçeyle katıldılar. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı 1. B yanıtınız yanlış ise hukukun kaynakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. B yanıtınız yanlış ise hukukun kaynakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. A yanıtınız yanlış ise hukukun yorumlanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. E yanıtınız yanlış ise hukukun kaynakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. de yanıtınız yanlış ise hukukun kaynakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. C yanıtınız yanlış ise hukukun kaynakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. E yanıtınız yanlış ise yer ve kişi bakımından uygulanma konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. de yanıtınız yanlış ise hukukun yorumlanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. C yanıtınız yanlış ise hukuk kurallarının çatışması konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. E yanıtınız yanlış ise zaman bakımından uygulanma konusunu yeniden gözden geçiriniz. 2. Ünite hukukun uygulanması 55 ise sizde yanıt anahtarı sıra sizde bir katı anayasa, değiştirilmesi kanunlardan daha sıkı kurallara bağlanmış anayasalardır. Kanunların kabul edilmesi için salt çoğunluk yeterlidir. Salt çoğunluk ise oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Bu durumda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 276 milletvekili bulunduran bir siyasi parti kanun çıkarabilmektedir. Eğer anayasa katı olmasaydı meclis çoğunluğunu sağlamış tek bir parti veya bir koalisyon, anayasayı istediği gibi değiştirme imkanına sahip olacaktı. Ancak anayasaların toplumun büyük bir çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı metinler olduğu kabul edilir. Üstelik bu anlayışta toplum sadece o andaki toplum değil, gelecek nesilleri de içine alan daha geniş bir toplum anlayışıdır. Anayasa değişikliği olağan kanunlar gibi yapılabildiğinde, toplumun ancak belli bir kesiminin talepleri anayasaya yansımış olacaktır. Katı bir anayasa, toplumu daha fazla temsil eden bir çoğunluğun teklifte bulunmasını ve kabul yönünde oy kullanması gerektirir. Üstelik Türk Anayasası değişikliğin halk oylamasına götürülebilmesi olanağını daima bir seçenek olarak sürecin önemli bir unsuru yapar. Böylece yüksek oyla kabul edilen bir değişiklik dahi halk oylamasına sunulabilecektir. Sıra sizde iki gündelik hayatta pek çok hukuki işlem yaparız. Bu işlemleri rahatlıkla yapabilmemizin nedeni, bugün yaptığımız işlemlerin yarında geçerliliklerini koruyacağına inanç duymamızdır. Eğer yöneticiler keyfi bir şekilde geçmişe yönelik kurallar çıkarırlarsa, geleceğe dair planlar yapamaz duruma geliriz. Böyle bir uygulama ya sürekli mağduriyetlerle sonuçlanır yahut da hukuk meşruiyetini kaybeder. Yararlanan kaynaklar RAL ve 2010 Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine İstanbul 12 Levha Yayıncılık Aydın U 2011 Temel Hukuk Dersleri Eskişehir Nisan Kitabevi Aybay A Aybay R 2003 Hukuka Giriş İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Gözer K 2009 Hukuka Giriş Bursa Ekin Basım Yayın Dağıtım Işık Taç Y Metin S 2003 Hukuk Metodolojisi İstanbul Filiz Kitabevi Pazarcı H 2003 Uluslararası Hukuk Ankara Turhan Kitabevi Teziç E 1991 Anayasa Hukuku İstanbul Beta Basım Yayın Dağıtım Uzun E 2010 Akıl Tutkunu Hukuk İstanbul 12 Levha Yayıncılık Hukukun temel kavramları amaçlar M Z bu üniteyi tamamladıktan sonra J. Değişik tarihsel dönemlerde hukuki kavramların ve kurumların evrimini anlatabilecek, hukuk sistemlerini açıklayabilecek, Türk toplumunun tarih içindeki hukuk kültürünün değişimini saptayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar kavramlar, karşılaştırmalı hukuk, hukuk sistemi, Roma hukuku, İslam hukuku, sosyalist hukuk içindekiler, karşılaştırmalı hukuk ve hukuk sistemleri, Türk hukukunun tarihsel gelişimi, hukukun temel kavramları, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi, fıkıh, tedvin, adli kapitülasyon, benimseme, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi, karşılaştırmalı hukuk ve hukuk sistemleri her hukuk düzeninin, kendi hukuk kurallarını ifade etmeye yarayan kavramları, bu kuralların dizgeselleştirilmesinde, sistematizasyonda kullandıkları kategorileri vardır. Hatta hukuk kuralı ifadesi bile her hukuk düzeninde birbirinden az da olsa farklı bir anlama sahiptir. Hukuki bilincimizin içinde şekillendiği toplumunkinden farklı bir hukuk düzenini incelerken, o hukuk düzeninin kavram ve kategorilerinin ve hukuk kuralı anlayışının da bilinmesi gerekir. Hukuk bir kültür ürünü olduğuna göre, bir başka hukuk düzeninin kavram ve kurumlarına bilincimizi açmamız, aslında bir başka hukuk kültürünü tanımamız demektir. Kendi hukuk kültürümüzü, bu konuda bir uzmanlık eğitimi görmeden de az çok tanırız. Toplumsallaşma sürecimiz ve çoğu hukuk kurallarıyla da örtüşen gelenekleri ailemiz ve mensup olduğumuz toplumsal gruplar üzerinden zaten öğrenmişizdir. Ancak farklı hukuk kültürleri söz konusu olduğunda bir tür tercümeye başvurmamız kaçınılmaz olur. Yabancı kültürün kurumlarını kendi hukuk kültürümüzün diline çevirmek, bunun yeterli olmadığı yerde de söz konusu kurumların hangi toplumsal işlevlere karşılık geldiğini ortaya koymak. Bu saydıklarımızı yapabilmemiz için de yabancı olanla tanıdık olanı karşılaştırmamız gerekir. Böyle bir karşılaştırmayı yapabilmemiz için ortak bir zemine gereksinim duyarız. İşte hukuk biliminde bu ortak zemini bize karşılaştırmalı hukuk sunar. Karşılaştırmalı hukuk bir hukuk disiplininin hukuk araştırmasında kullanılacak alınan bir yöntemin adıdır. Karşılaştırmalı hukuk karşılaştırmalı hukuk geliştirdiği çözümleme düzeyleri, özgül ayrımlar ve terim darcığıyla yeryüzünde farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine karşın gene de hukuk gibi birleştirici bir kavram altında anlaşılır kılınmasına katkı sağlar. Genelde yapılan ayrımlar ve karşılaştırmalar kamu hukukundan çok özel hukuku temel alırlar. Hukuk sistemleri arasında bir karşılaştırmadan söz edebilmek için, karşılaştırmada örtülü ya da açıkça şu üç unsurun bulunması yöntem bilimsel bir gerekliliktir. Tarihsel temeller. Bir hukuk düzeninin diğerinden farkı ancak tarihsel olarak belirlenebilir. Bu anlamda tarihsel geçmiş ulusal hukuk düzenlerini birbirinden ayırt eden hukuki düşünülme biçimlerinin, hukuk terminolojisinin ve hukuk kültürü, belirli bir toplumda, o toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamı olarak tanımlanabilir. 58. Hukukun temel kavramları Rumların farklı tarihsel deneyimlere verilmiş farklı yanıtlar olarak anlaşılmasının temelidir. Bir ulusal hukuk düzeni diğerinden az ya da çok farklıdır. Çünkü her ulusal hukukun ayrı tarihi vardır. Toplumsal ve kültürel zemin, din, dil, gelenekler ve sosyoekonomik yapı, hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesini belirleyen etmenlerdir. Bu etmenler toplumdan topluma az ya da çok farklılaşırlar. İşte hukuk kuralları ister düzenleyicisi oldukları toplumsal ilişki biçimlerini doğrudan yansıtsınlar, isterse onları dönüştürmek hatta tasfiye etmek için konulmuş olsunlar. Varoluşlarını bu ilişkilerin temelinde yatan dinsel, dilsel, geleneksel ve sosyoekonomik etmenlere borçludurlar. Örneğin bir toplumda kentsel değil de kırsal yaşam biçimi egemen ise bu yaşam biçimini sürdürmek için de dönüştürmek için de gerekli ilişkileri düzenleyecek hukuk kuralları, varoluş gerekçelerini aynı kaynaktan, yani kırsal yaşam biçiminden almış olurlar. Hukuk teknikleri, hukukun yaratılmasında, uygulayıcılarının eğitilmesinde ve uygulanmasında her hukuk kültürü birbirinden az çok farklı teknikler kullanır. Tekniklerin aynı olduğu durumlarda ise en azından ulusal üsluplar farklıdır. Örneğin yargısal örnek kararların ana kaynak olduğu İngiliz hukuku gibi bir hukuk kültüründe hukuki akıl yürütme ve kanıtlama örnek olayları kullanırken, temel kavramların kurucu nitelik taşıdığı kıta Avrupası hukuklarında, hukuki akıl yürütme ve kanıtlama genel kavramların özel durumlara uyarlanmasına ağırlık verecektir. Aynı şekilde, böyle farklı iki hukuk kültürünün profesyonellerinin eğitiminde de farklı teknik ve üsluplar söz konusu olacaktır. Birinde örnek olaylar genel kavramlara giden yolu belirlerken, diğerinde genel kavramlar somut olaylar için önden inşa edilmiş bir zihinsel kalıp işlevi görecektir. Hukuk sistemi, hukuk terminolojisinin çok anlamlı terimlerinden biridir. Çoğu zaman bir ülkedeki hukuk kurallarının bir dizge ya da birbiriyle içsel bağları hukuk sistemleri karşılaştırmalı hukukta hukuk sistemleri belirli kümelere ayrılarak sınıflandırılır. Sınıflandırma ölçütü olarak ırk, hukuk tekniği, dil, ortak tarihsel geçmiş, ideoloji ve benzeri unsurlar esas alındığından karşılaştırmalı hukuk yazını tek düze bir sınıflandırma ortaya koyabilmiş değildir. Hukuk sistemleri kıta Avrupası, Anglo-Amerikan, İslam, Sosyalist hukuk sistemi, hukuk sistemi, hukuku sistemi, hukuk sistemi bulunan bir düzenek olduğunu ifade etmek için kullanılır. Ancak, ulusal hukuk sisteminin alt düzeneklerini ifade etmek için de sistem terimine başvurulur. Ceza hukuku sistemi, infaz sistemi gibi. Kıta Avrupası hukuk sistemi denildiğinde ise Nordik ülkeler hariç Avrupa kıtasındaki ulusların hukuk düzenlerini, Roma hukukuna dayalı olma özelliği temelinde kuşatan bir üst kavramdan söz edilmiş olur. Ancak öteden beri, özellikle hukuka ilişkin özlü kavramsal bilgi verme amaçlı giriş kitaplarında, tarihsel ve sosyolojik zemini ayırt etmek gibi öğretimsel bir amaçla, hukuk sistemlerini kabaca 4 alt başlıkta kümelendirme eğilimi vardır. Kıta Avrupası hukuku, Anglo-Amerikan hukuku, Sosyalist hukuk ve İslam hukuku. Bu dörtlü kümelendirme, bir yandan gerçekte yeryüzündeki bütün hukuk düzenlerini türdeş bir ölçüte göre sınıflandırmış değildir. Diğer yandan kapsadığı hukuk sistemlerinden bazılarının hukuk sistemi olma niteliği de tartışmalıdır. Örneğin İslam hukuku dinsel temelli bir ayrım ölçütünün, sosyalist hukuk ise kimi yazarlara göre ideolojik, kimi yazarlara göre sosyoekonomik ayrım ölçütünün ürünüdür. Dolayısıyla kümelendirme gerçek bir tasnifi yansıtmaz. Ne var ki, Türk hukuk düzenine giriş yapabilmek, Türk hukukunun bugünkü kavram ve kurumları 3. Ünite, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi 59 metre anlayabilmek, bu dört hukuk sistemi hakkında özlü bilgiyle olanaklıdır. Biz de bu ünitede gerçek bir tasnifi yansıtmasa da Türk hukukunu anlayabilmek için gerekli bu dörtlü kümelendirmeyi esas alacağız. Kıta Avrupası hukuku ile Anglo-Amerikan hukukunu, birincisi Roma hukukuna, ikincisi içtihada dayalı, Ama her ikisi de Batı dünyasına ait hukuklar olarak ayırt edeceğiz. Sosyalist hukuku ise mülkiyet rejimi farklı ve daha çok tarihsel bir hukuk uygulaması olarak kaydedeceğiz. Nihayet İslam hukuku gerek Tanzimat sonrası Türk hukukunu anlayabilmemiz gerekse Cumhuriyet hukukunu önceleyen Osmanlı hukukunun kendini meşrulaştırdığı dinsel çerçeveyi kavrayabilmemiz bakımından anlam taşıyacak. Böylece karşılaştırmalı hukukçuların farklı ölçütlere göre yaptıkları sınıflandırmalardan hemen hemen hepsinde ortak dört başlığı kendi pratik amaçlarımız için öne çıkartmış olacağız. Dünyadaki farklı hukuk sistemlerini etkileşimli bir harita üzerinde görebilmek için şuraya bakabilirsiniz. http://jharitsbin.com/view/ak2 internet 8. ayrımın sonu.